Ayrım 20. Sayfa 209. 28 Şubat 1973 Diyarbakır. Arkadaşlara anlatacaklarım var. Birincisi benim vurulmam ve içeri düşmem hakkında. Arkadaşlar, belki duydunuz. Köm yerinde sabaha karşı jandarmaların ani baskınına uğradık. Baskına uğradığımız nöbeti tutan arkadaşın çok büyük ihmalkarlığı vardır. Kendisi mutlaka ağır cezaya çarptırılmalıdır. Baskın sırasında biliyorsunuz ki bir arkadaşımız derhal öldü. Ben tabii onun öldüğünü sonradan öğrendim. Ben yaylım ateşi altında ilk önce paçayı kurtardım. 500 bin metre koşarak. Fakat peşimi bırakmadılar. Aniden tekrar ateş yağmuruna tutuldum. Kendimi yere attım. Ama bu arada kafamdan hatırı sayılır bir kurşun yarısı, boynumda saçma olduğunu sonradan öğrendiğim 45-50 yara aldım. Oraya yarı baygın vaziyette düştüm. Jandarmalar beni tekmeleyip diğer arkadaşların peşine düştüler. O sırada nüfus cüzdanımı almışlar. Yarım saat sonra ayıldım. Düşe kalka, sendeleyerek oradan uzaklaştım. Bir yere gidip gizlendim. Şunu da söyleyeyim. Üzerimde hiçbir silah yoktu. Silahlar zaten önemsizdi. Nöbetçide ve başkalarındaydı. Bölge kontrol altında olduğu için gizlendiğim yerde 2 gün beklemek zorunda kaldım. Üzerinde kibrit yoktu. Kanlı elbiseleri değiştirebilmek için başka elbise yoktu. Ayrıca yiyecek de yoktu. 2 gün sonra aç susuz bir köye gittim. Köylüler beni eve almadıkları gibi ekmek dahi vermediler. Bölgede korkunç bir terör esiyordu çünkü. Başka bir köye gittim. Orada yaralarıma merhem sürdüler. Karnımı doyurdular. Yiyecek verdiler. Ayaklarımı ısıttılar. Biraz giyecek verdiler. Beni uzak bir mağaraya götürüp bıraktılar. Bu arada söylemeyi unuttum. Baskına uğradığımızda ayağımdaki ayakkabıların her ikisinin de altı topuğuna kadar yırtıktı. Ayaklarım donmaya başlamıştı. Köylüler gerçi yeni ayakkabı verdi ama donma devam etti. 2 gün daha mağarada kaldım. Yaramın biraz iyileşmesini, ondan sonra ana yola çıkıp gitmeyi düşünüyordum. Fakat ayaklarımın acısı gittikçe arttı. Isıtmak için başka köye gittim. Korkudan beni eve almadılar. O gece bitkin vaziyette dışarıda yattım. Ayağımdaki donma daha da arttı. Ertesi gün ki 5. gündü, her ne pahasına olursa olsun gündüzleyin ana yola çıkıp gitmeye karar verdim. Başka çarem yoktu. Bir köyde yol sordum. Köyün öğretmeni azılı bir gericiymiş. 2 gerici köylüyü daha teşvik ederek beni yakaladılar. Jandarmaya teslim ettiler. Jandarma beni feci hırpaladı. Ondan sonrası kısaca şöyle. Tunceli Elazığ'a, Elazığ'da Diyarbakır'a teslim etti. Polisin rastgele soruşturmaları hariç ifade filan almadılar. Şimdi Diyarbakır'da hem gözetim hem tedavi altındayım. Başımdaki ve boynumdaki yaralar 20 günde kapandı. Bu arada şunu belirteyim. Yaralı vaziyette bir hafta iki kolumdan çarmıha gerer gibi geldiler. Israr üzerine kelepçenin birini çözdüler. Şimdi tek elimle karyolaya kelepçeli durumdayım. 26 Ocak'ta baskına uğramıştık. 22 Şubat'ta her iki ayağımdan ameliyat oldum. Sağ ayağımda hiç parmak kalmadı. Vaziyette pek parlak değil. Sol ayağımda hatırı sayılı küçük parmağım kaldı. Tedaviye devam ediyorlar. Ne zaman iyileşiriz bilmem. Doktorlar gelecek ayın 15'ine tahmin ediyorlar. Bu arada yataktan hiç inemiyorum. Fakat tek kelepçe hala bağlı duruyor. Savcı geldi. Bir kimlik tespiti yaptı. Sorgu için iyileşmemi bekliyorlar. Bu arada poliste bazı şeyler duydum. Savcı Ümraniye'de kaldığımız bir evin tespit edildiğini söyledi. Bir başka polis bana Asur diye hitap etti. Bir başka polis tıplı bir kızın öldürüldüğünü söyledi. Yine savcı bana Musa ve Hamza diye hitap etti. Bir başka polis Çapalı Hikmet'in yakalandığını söyledi. Çapalı Hikmet'i okuldan tanırım. Ama devrimci faaliyetle ilgisi olduğunu bilmiyordum. Okul arkadaşım Metin Çetin'le görüştürdüler. Ocaktan beri içerideymiş. Yine polis bana Siverek'te olduğunu söyledikleri birini gösterdiler. Güya bize silah gelmiş, sınırda ne olacakmış. Habire dövüyorlardı. O beni tanıdığını, Musa olduğumu, evlerinde kaldığımı söyledi. Oysa ben onu tanımıyorum. Musa da değilim. Yine Siverek'ten Serdar mı, Seyitan mı diye biri içeri düşmüş. Bunu sadece duydum. 15 gün sonra çözülmüş. Ocakta düşmüş. Birçok şey söylemiş. Yine bizim davalarla ilgili olarak ve galiba Seyitan'ın konuşmasıyla ilgili olarak Siverek'ten daha başkaları da varmış içeride. Ama kimler olduklarını ve kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Burada ne radyo dinleyebiliyorum, ne gazete okuyabiliyorum. Diğer mahkumlar ve gözaltındakiler koridora çıkıp gezebiliyorlar. Radyo dinleyebiliyorlar. Benim koridora açılan kapıyı da kilitliyorlar. Yani dünyayla irtibatım kesik. Zannediyorum ki Tunceli birçok mahalleyi devrimci içeri doldurmuşlar. Arkadaşlar, üzerimde işe yarar hiçbir giyecek yok. 200 lira vardı, poliste kaynadı. Sizin ikişer ayak iç çamaşır, 42 numara ayakkabı, çorap, bir çift pijama, milten veya kazak, ceket ve pantolon istiyorum. Ölçülerini siz bilirsiniz. En az 500 lira kadar para yollayın. Babam gönderecek durumda olsaydı onlardan isterdim. Onun durumu çok kötü. İstediklerimi Ankara'dan postaya verin ve üzerine babamın adını yazın. Babamın adresini yazın şöyle. Ali Kaypakkaya, Boğaziçi Mahallesi, Ceylan Caddesi, 10. Sokak, Narıl Köylerinin Bakkaliyesi eliyle, Üreğil, Kayaş, Ankara. Babamı ziyaret ederseniz dikkatli davranın, göz altında olabilir. Arkadaşlar, sizden isteyeceğim diğer şeyler şunlardır. Birincisi siyasi polise karşı tedbirlerinizi çok çok sağlamlaştırın. Bugünlerde polis özellikle bizim üzerimizde duruyor. İkincisi kadrolarınızı en kısa zamanda ve en iyi şekilde silahlandırın. Buna acilen ihtiyacımız var. Devrimci kitlelerden bu yönde eleştiriler geliyor. Üçüncüsü ki birincisiyle ilgili poliste çözülenleri saflarımızdan atın. Dördüncüsü bölgenizdeki irtibatı yeniden düzene koyun ve sağlam esaslara bağlayın. Beşincisi hareketimizin her alanda ve bu arada mücadelede başıboşluğa, gevşekliğe, korkaklığa, adam sendeciliğe aman vermeyin. Böylelerini acımadan saflarımızdan temizleyin. Az olsak bile sağlam ve kararlı olalım. Altıncısı, son kayıplarımız üzerine saflarda moral bozgunculuğuna müsaade etmeyin. Elbette gerilemeler ve kayıplar olacaktır. Devrim, Nevski'nin dümdüz bulvarına benzemez. Ki son kaybımız bir kişinin nöbet görevini ihmal etmesinden doğmuştur. Bizim hatamız da şudur. Kaldığımız yer çok kişi tarafından bilindiği halde orada kalmaya devam ettik. Yedincisi, silahlı mücadele asla durdurulmamalıdır. Bizi geliştirip güçlendiren odur. Sekizincisi, yayın organının durumu, siz yeniden içinde bulunduğunuz durumu inceleyerek kararlaştırın. Dokuzuncusu, Diyarbakır içinde adamlar bularak benimle sözlü ve yazılı, elle irtibat yollarını bulmaya çalışın. İdamım veya en azından müebbetim muhakkak. Selam eder, gözlerinizden hararetle öperim. Daha sıkı, daha sağlam, daha kararlı bir yaşam dilerim. Hoşça kalın. Arkadaşınız. Not. 1. Benim üzerimde hiçbir yazılı kağıt ele geçmedi. 2. Adresim İ. Kaypakkaya, Sıkı Yönetim Tutukevi, Diyarbakır. Savunma. 21 Nisan 1973 TKPML, TİKKO, TMLGB davası. Klasör No 3, dosya No 1, sıra No 4. Ben yoksul bir ailenin çocuğu olarak 6 yıllık Hasanoğlu İlköğretmen Okulu'nda yatılı okudum. Hasanoğlan'da başarılı öğrenciliğim nedeniyle Yüksek Öğretmen Okulu'na gönderildim. Bir yıllık hazırlık okulunda okuduktan sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne girmiş oldum. Bundan sonra devrimci gençliğin demokratik ve devrimci eylemlerine katıldım. Devrimci düşüncemi geliştirdim. 1967 yılında 9 arkadaşla birlikte Çapa Fikir Kulübü'nü kurduk. O dönemde FKF'nin ve TİP'in bir üyesi olarak onların düzenlediği bütün toplantı, forum, miting ve gösterilere katıldım. 1968 yılında okuldan, gelici yönetim tarafından önce muvakkat ve daha sonra kati olarak uzaklaştırıldım. Buna karşı Danıştay'dan yürütmenin durdurulması kararı almama rağmen okulun faşist yöneticileri bu karara uymadı. Benim düşünce yapım, katılmış olduğum eylemler ve gençlik örgütündeki çalışmalarım okuldan uzaklaştırılmamın başlıca sebebi olarak gösterildi. Hatırladığım kadarıyla o zamanlar katıldığım NATO'ya hayır ve Amerikan 6. filosunun protesto eylemleri, halk açıkları gecesi düzenlemeye çalışmam, bazı bildirilerin dağıtılması ve işçi yürüyüşlerine katılmam, öğrencilik sıfatıma zarar getiren hareketler olarak telakki edilmişti. Oysa bunlar, yurdunu ve halkını seven herkesi, kendi inancı ve bilinci doğrultusunda sürdürmesi gereken ve kişisel sorumluluğu olan çalışmalardır. Gelişen zaman içerisinde FKF Gençlik Örgütü'nde bazı görüş ayrılıkları belirmişti. Bu bir bakıma ilerleyen bilincin ve edinilen tecrübelerin doğal sonucuydu. FKF içinde beliren başlıca iki görüş. Birincisi, FKF yönetiminin öteden beri tipin parlamentocu ve reformcu. İkincisi, milli demokratik devrimi savunmalı, aşamalı devrim tezi. Bu düşünceyi ilk zamanlar Türk Solu ve Aydınlık Sosyalist Dergisi, daha sonraları PDA ve İşçi Köylü'de savunmaya çalıştı. Türk Solu ve Aydınlık Sosyalist Dergi, bazı olumsuz yanlarına rağmen, devrimci kadroların bilincinin ilerlemesine ve devrimci düşüncenin kavranmasına yardımcı oldu. Çünkü tip ve yönetici kadrosu, devrimci kadrolar işçiler ve köylüler arasında devrimci düşüncenin Marksizm, Leninizm yayılmasını engelliyordu. Ben tip yöneticilerini kendilerine sosyalist adı veren reformcu, orta burjuvazinin aydınları olarak görüyorum. Tipin çizgisi de orta burjuvazinin radikal kesiminin tutarlı reformist çizgisiydi. Ben bu ayrılıkla MDD'yi savunan grup içerisinde yer aldım. Türk Solu ve Aydınlık Sosyalist Dergi çevresi, tam ve kelimenin gerçek anlamıyla devrimci mahiyette olmamakla birlikte, Tipe göre işçilerin, köylülerin, gençliğin ve diğer halk kitlelerinin demokratik ve devrimci anlamdaki eylemlerine daha fazla ilgi göstermeye çalıştı. Daha sonra 1969 yılında FKF'nin Dev Genç'e dönüştüğü kurultayda Dev Genç ve Aydınlık Sosyalist Dergi içinde de ayrılık oldu. Ben bu ayrılıkta Proleter Devrimci, Aydınlık ve İşçi Köylü Dergi ve Gazetesi çevresindeki arkadaşların grubunda yer aldım. Bu dergi ve gazetenin çıkışına, dağıtımına, yardımcı olmaya, savunduğumuz görüşleri işçiler, köylüler ve gençler içerisine yaymaya çalıştım. Yine bu arada Trakya'da topraksız köylülerin ellerinden toprağı jandarma gücüyle gasp etmiş büyük çiftlik sahiplerinin topraklarını işgal etmesi eylemlerine, İstanbul'da Demir Döküm, Sungurlar, Horozçivi, Petrika, Ege Sanayi, Eyas Akü, Gislavet, Gamak Singer ve Derbi fabrikalarındaki işçilerin haklı grev ve direnişlerine yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. 15-16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü'ne katıldım. Fırsat buldukça da faşistlerin üniversitelere yaptığı saldırılara karşı savunma mücadelesi veren gençliği, bu mücadelesine ve diğer demokratik eylemlerine katkıda bulunmaya çalıştım. Ben buraya kadar anlattığım şeyleri söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bütün bunlar o dönemdeki legal ve kanunen de suç olmayan faaliyetlerdi. Ben de bir devrimci olarak bu faaliyetler içinde yukarıda anlattığım çerçeve içerisinde yer aldım. Bu çalışmalarımı Marksizm-Leninizme inanan bir komünist devrimcinin halkın kurtuluşu için yapması gerekli çalışmalar olduğu kadar devrimci gençliğin örgütü, dev gencin üyesi olan bir devrimci gencin halka ve gençliğe karşı sorumluluğunun bir gereği olarak sürdürdüm. Ancak şahsımı ilgilendiren konular ve hakkımdaki isnatları taşıyan hususlardan gayrı gençlik örgütü ve çalıştığım devrimci gruplar içinde başkalarını etkileyebilecek bir beyanda bulunmam. Anlatmış olduğum şeyler, gençlik örgütü ve içinde bulunduğum devrimci gruplar saflarında kendi çalışmam ve düşüncelerimle ilgili bulunmaktadır. Başkaları hakkında beyanda bulunmayı şahsi sorumluluk sahamı aşan bir hareket sayarım. Sıkı yönetim ilanına kadarki faaliyetlerim bunlardı. Sıkı yönetim ilanından hemen sonra ve özellikle İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un olayının arkasında şiddetlenen faşist baskılar ve bir yıl tutuklamalar sonunda birçok gençler ve aydınlar tutuklandılar. Hatta Dev Genç içerisinde kayda değer bir faaliyeti olmayanların dahi yakalanıp tutuklanmaları karşısında benim de aranıp yakalanacağımı tahmin ederek uzun bir süre gizlendim. Gizlendiğim yer ve bu devredeki ilişkilerim konusunda herhangi bir şey söylemeyi gereksiz görüyorum. Kaçak bulunduğum dönemde ve tahminen 1972 Nisan ayı sonuna kadar elime Şafak adlı dergi ve Şafak yayınları geçmekteydi. Bu yayınları bana kimin nasıl getirdiği konusunda önemli görmüyorum ve bu konuda bir şey söylemeyi de gereksiz buluyorum. Şafak dergisinde ve yayınlarında demokratik halk devrimi açısından katılmadığım bazı görüşler yer almakla birlikte bir devrimci çalışmanın varlığından ve sürdürülüyor olmasından memnuniyet duydum. Daha sonra bu yayın organını çıkaran örgütle herhangi bir ilişki kurmaksızın bulunduğum yerde ve kendi olanaklarımla ve kendi düşüncem doğrultusunda propaganda ve bilinçlendirme çalışmaları yaptım. Şafak yayın organının Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi adlı bir örgüte ait olduğunu ve böyle bir örgütün varlığını bilmiyordum. Bunları daha sonraları bu örgütle ilgili yakalanma haberi dolayısıyla radyo ve gazetelerden öğrendim. Ben bu illegal örgütün yöneticisi olduğunu söylediğiniz Doğu Perinçek ile sorularınızda iddia ettiğiniz gibi bir ilişkide bulunmadım. Ve bana Doğu Perinçek tarafından örgütsel veya bir başka görev verilmedi. Esasen Doğu Perinçek'i PDA'ya yazan bir devrimci olarak biliyorum. Sizin deyiminizce Şafak örgütünün illegal organizasyonuna katılmadım. Bu evredeki çalışmalarımla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çalıştığımı söylemenin şahsi sorumluluğum bakımından yeterli olduğu görüşündeyim. Ben sormuş olduğunuz şekilde Malatya ve Tunceli bölgesinde faaliyet göstermedim. Çalışma alanım buralar değildi ve neresi olduğunu söylemeyi gereksiz görüyorum. Neresi olmadığını belirtmeyi yeterli görüyorum. Benim bahsettiğim TİKB adlı örgütle hiçbir bağlantısı olmayan kişisel nitelikteki faaliyetlerim, Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist ve Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu saflarına katılmaya kadar sürmüştür. Sonradan katıldığım bu örgütlere ne zaman katıldığımı hatırlamıyorum. Beni bu örgütlere kimin aldığını söylemeyi de gereksiz görüyorum. TKPML ve buna bağlı TİKKO örgütlerinin kimler tarafından kurulduğunu ve yönetildiğini bilmiyorum. Yalnız bu örgütlerin saflarına katıldığımı ve bu örgütlerin üyesi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Bu örgüt içerisindeki çalışma yöntemi ve örgütün kuruluşuna esas olan düşünceler, bahsetmiş olduğunuz yazılarda geniş ölçüde yer almaktadır. Mensup olduğum bu örgütlerin Şafak revizyonizminin tezlerinin eleştirisi, Türkiye'de milli mesele. Türkiye'de Kemalist hareketler. Kemalist iktidar dönemi. İkinci Dünya Savaş yılları ve 27 Mayıs hareketi. Başkan Mao'nun kızıl siyasi iktidar öğretisini doğru kavrayalım başlıklarını taşıyan, ayrı ayrı, uzun ve örgütün görüşlerini yansıtan tezleri ve düşünceleri kabul ediyorum. Bu başlıklar altındaki yazılara benim de görüşlerim diye imzamı atmaya hazırım. Fakat bu yazıların esas olarak kimin ve kimlerin tarafından kaleme alınmış olduğunu bilmiyorum. Bu görüşler doğrultusunda devrimci mücadele vermek üzere 1973 Ocak ayı başlarında faşist güçler tarafından şehit edilen yiğit arkadaşım Ali Haydar Yıldız ile Tunceli'ye gelmiştim. Köylüleri devrim için, halk ihtilali için örgütlemek amacıyla köylere gitmiştik. Buradaki çalışmalarımız 24 Ocak 1973 günü kalmış olduğumuz Valtinik mezrasındaki köyün basılmasına kadar sürdü. Bunlar dışında başka bir açıklamaya gerek görmüyorum. Esasen biz komünist devrimciler prensip olarak kanaatlerimizi hiçbir yerde gizlemeyiz. Ancak örgütsel faaliyetimizi örgüt içinde bizimle çalışan arkadaşlarımız ve örgüt içerisinde olmayıp da bize yardımcı olan şahıs ve grupları açıklamayız. Kişisel sorumluluğum açısından gerekeni zaten söylemiş bulunuyorum. Ben buraya kadar anlattıklarımı samimiyetle inandığım Marksist, Leninist düşünce uğruna yaptım. Ve sonuçtan asla da pişman değilim. Bu uğurda her türlü neticeyi göze alarak can bedeli bir mücadeleyi öngörerek çalıştım. Neticede yakalandım. Asla pişman değilim. Bir gün sizin elinizden kurtulursam gene aynı şekilde çalışacağım. Cumhuriyet 31 Ocak 1973. Aranan bir öğrenci yakalandı. Tunceli, sıkı yönetim komutanlıklarınca aranmakta olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden İbrahim Kaypakkaya, Tunceli'de jandarmalar tarafından yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bir hafta önce Tunceli'ye bağlı Seyit Han Köyü'nün Güdük mezrasında jandarma ile çatışan, kimliği belirsiz 4 kişiden 3'ü kaçmış, biri de öldürülmüştür. Olay yerinde 2 bomba, 100 mermi ve bir dinamit lokumu bulunmuştur. Kaçan 3 kişinin aranması sürerken bunlardan sıkı yönetim komutanlıklarınca aranmakta olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden İbrahim Kaypakkaya köylülerin ihbarı üzerine ele geçirilmiştir. Kaypakkaya'nın bir hafta önce meydana gelen çatışma sırasında yaralandığı belirtilmiştir. Ek. Profesyonel, profesör bilir kişiler. 21 Kasım 1967'de Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri Fikir Kulübü'nün kuruluş bildirisinde sömürülere karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş olan bir ulusun çocuklarıyız. Fakat ulusumuz bugün yeniden sömürgelerin kucağına düşürülmüştür. Mutlu bir azınlık ve bunların dış ortakları yararına bağımsızlığımız satılmıştır. Onursuz ve uydu bir ulus gibi tanıtmışlar bizi. Eğitim öğretim çarkı mutlu bir azınlık yararına işletilmekte. Onların siyasi görüşleri, ekonomik öğretileri değişmez gerçekmiş gibi sunulmaktadır. Öğrenciler bu oyuna gelmeyen halktan yana öğretmenler doğuya sürülmekte. Bakanlık emrine alınmakta. Mesleğinden edilmektedir. Yabancı eğitim uzmanları, barış gönüllüleri cirit atmaktadırlar ülkemizde. Türk ulusu ikinci bir kurtuluş savaşı vermek zorundadır. Bu savaş başlatılmıştır. Bu savaş toplumcu bir savaştır. Yani dış sömürgelerle birlikte olanların içerideki ortaklarına da karşı olan bir savaştır. İşte kulübümüzün amacı gençlerin kendilerini sınırsızca değiştirilebileceği bir düzenin kurması için gereken bu toplumcu savaşa gücü oranında katkıda bulunmaktır demekteydi. Duyuru başlığı ile yayınlanan bildirinin Cemiyetler Kanunu'nun 13. ve 35. maddelerince ifade edildiği tarzda siyasi nitelik taşıyıp taşımadığı ve sayılmeli mevzuatımıza göre suç unsurlarını ihtiva edip etmediğini tetkik için Ordinarius Profesör Recai G. Okan'dan Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer ve Asistan Doktor Kayıhan İçel İstanbul Cumhuriyet Savcılığı basın bürosunca bilirkişi olarak tayin edildiler. 26.1.1968 tarih ve 968 Taksim 59 dosya sayılı raporda bilirkişilerin görüşleri şöyleydi. Bildiri Türkiye'nin dış politikasını kendi açısından değerlendirmektedir. Devletin ve hükümetin siyasi nitelikleri tasarrufları hakkında mütalaa beyan edilmesi, beyan sahiplerinin siyasi amaç güttüklerini gösterir. İnceleme konusu bildiride, Cemiyetler Kanunu'nun 13. maddesinde ifade edildiği şekilde siyasi nitelik bulunduğu hususunda heyetimizce kanaat hasıl olmuştur. Sayın Meri mevzuatına göre bildirde suç unsurları mevcut değildir. Bu rapora dayanarak İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde 968 Taksim 267 sayılı dosyayla bir dava da açıldı. Bu arada Fikir Kulübü'nün kurucuları okul yöneticilerince bir ay süreyle okuldan uzaklaştırıldılar. Kulüp ve fikir kulüpleri İstanbul Sekreterliği birlikte yayınladık bir bildiriyle olayı kınadılar. Bu bildiride ülkemiz koşulları değerlendirilirken 21 Kasım 1967 tarihli bildiri kelime kelime tekrarlanmıştı. Bu husus bildirinin Türk Ceza Kanunu'nun 142. ve 159. maddelerine ve meri mevzuata aykırı olup olmadığını incelendiği 22.4.1968 tarih ve 968 Taksim 1029 dosya sayılı bilirkişi raporundan da anlaşılmaktadır. Bu rapor şöyledir. Bu yazıda Türk milletinin yeniden sömürgelerin kucağına düşürüldüğü ve mutlu bir azınlık ve bunların dış ortakları yararına bağımsızlığının satıldığı, Türkiye'nin şerefsiz ve pek bir millet haline getirildiği, eğitim-öğretim çarkının mutlu azınlık yararına işletildiği, halktan yana öğretmenlerin doğuya sürüldüğü, bakanlık emrine alındığı, mesleğinden edildiği söylenmekte ve bu gereçler toplumcu bir savaşa, sömürgenlerin içerideki ortaklarına karşı savaşa davet edilmektedirler. Yazıda yukarıda özetlendiği gibi, Türkiye'nin mutlu bir azınlığın ve bunların dış ortaklarının yararına olarak bağımsızlığının satıldığı ifade edilmektedir. Bu bağımsızlığı satanlar aynı zamanda eğitim, öğretim çarkını mutlu bir azınlık yararına işletmekte, halktan yana öğretmenleri doğuya sürmekte, bakanlık emrini almaktadır. Böylece Türkiye'nin bağımsızlığını mutlu azınlık ve dış ortaklar yararına satanların Türkiye'ye idare edenler olduğu anlaşılmaktadır. Zira aynı bağımsızlığı satanların öğretmenlerin üzerinde haksız görülen yanı onları doğuya süren bir güç olduğu anlaşılmaktadır. Bu idare edici gücün ise başta hükümet olmak üzere Türkiye'yi idare edenlerden ibaret bulunduğu muhakkaktır. Zira Türkiye'yi satanlarla öğretmenleri nakledenlerin aynı güce mensup bulundukları açıkça ifade edilmektedir. Bu itibarla yazı, hükümetin ve bakanlıkların şahsiyeti maneviyatlarını tahkir edici ve 159. maddeyi ihlal edici niteliktedir. Zira idare edici güçlerin başında gelen hükümet, bu yazı ile zümre menfaatleri için Türkiye'nin bağımsızlığını satan bir teşekkül olarak nitelendirilmiş olmaktadır. 26.1.1968 tarihli bilirkişi raporunda Cemiyetler Kanunu'nun 13. maddesi dışında mevzuatımıza göre suç unsurları taşımadığı söylenen sözler bu defa Türk Ceza Kanunu'nun 159. maddesine aykırı görülmüştür. Bu rapora Profesör İlhan Akın'ın yanı sıra imza basan diğer iki ordinarius profesör Recai G. Okandan ve Solih Dönmezer'dir. 26.1.1968'de devletin ve hükümetin siyasi nitelikteki tasarrufları hakkında mütalaa beyan edici sayılan sözler, 3 ay sonra 22.4.1968'de hükümetin ve bakanlıkların şahsiyeti, maneviyelerini tahkir edici olmuştur. Bu rapora dayanılarak İstanbul'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 969 Taksim 31 sayılı dosya ile açılmış olan dava ise halen devam etmektedir. Devrim 17 Şubat 1970 sayı 18 sayfa 4. Kitabın sonu 17 Nisan 2012 sayfa 219.